Merhaba arkadaşlar. Konduramayanlar burada mı? Kendini bir ilişkiye kurban edenlere selam olsun.
Selam olsun.
İkinci podcast'imizde tekrar birlikteyiz. Şarkıyla açmak istedim çünkü Sezen Aksu'nun bu şarkısını son dönemde dinliyorum ve cümleleri beni çok etkiliyor. Aslında Sezen Aksu'nun bütün şarkılarını söylerken, yani söylerken diyorum, dinlerken etkileniyorum. Çünkü her şarkı bir şifa gibi Sezen'in bütün şarkıları. O yüzden burada da, bu şarkıda da insanın kendine yaptığı, tam konuştuğumuz konunun üzerine denk geliyor. Kurban etme hali diye şarkıda da diyor ya, ihtiyaca binaen kendime aşk icat ettim. Aslında hepimiz en başında biliriz başımıza gelecek olan şeyi de. Onu kabul edemeyiz. Yani içimizden biliriz onun bize iyi gelmediğini, sevmediğini, değer vermediğini. Bir ses vardır yani. O sesi duyarız ama dinlemeyiz. İşte o sesi dinlersek aslında yolumuz aydınlanabilir.
Hangi ihtiyaca binaen?
Yani tabii hangi ihtiyaca binaen? Sevgiye binaen. Bazen maddi açılardan insan ilişkiler kuruyor. Mantığını kullanarak. Aa, bu adamın durumu iyi diyor. Aa, bu kadının durumu iyi diyor. O yüzden diyor ben bir ilişki kurayım. O yüzden o ilişkide zaten gitmiyor. Devam etmiyor. Yani değer göremiyorsun aslında ilişkinin içerisinde ama sen bunu kabul etmiyorsun. Zorla orayı düzeltmeye çalışıyorsun. Geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi. Ama ona rağmen insan o sesi duymadan kendi yolunda hırsla ilerliyor. Çünkü orada heves ve heva oluyor yani. Hırsa bindiriyorsun. Ya olacak olacak falan
yapmam
diye.
Yapmam lazım.
Yapma, aynen öyle.
Ben bunda başarısız olamam. Bunda evet, da başarısız
aynen
olamam.
Aynen öyle. Bunda da başarısız olamam. Hırsıyla bir ilişki kurmaya çalışıyor. Ve o ilişki aslında bir ilişki değil. Marazi bir şeye dönüşüyor. Ve orada da yine insan her zamanki gibi kurban oluyor. Geçen haftaki konuşmamızdan sonra aslında geçen haftaki yaptığımız konuşma bir fragman gibiydi. Nerede bütün konulardan azar azar biraz ortaya konuştuk. Şimdi bu sefer kurban olma haline karar verdiğimiz, yani en derindeki yeri anlatmak istiyorum. Bu da nasıl oluyor? Nerede karar veriyoruz? Nasıl başlıyor? Bunlar çok önemli şeyler. Bu ben hep şunu söylüyorum. Yazdığım yazılarda da ya da kitapta da bahsettiğim konu şu. Biz bir telefon aldığımız vakit bütün application'ları biz indiriyoruz. İşte Instagram, Facebook, Twitter, kullanmak istediğimiz her application bize indiriliyor. 0-7 yaş arası da bütün uygulamalar anne baba tarafından indiriliyor. Bu uygulamalar 0-7 yaşında indirildi ve siz bu yaşınıza kadar bu uygulamaları kullanmaya devam ettiniz. Biz ayda bir kere WhatsApp'ı güncelliyoruz yani. Hala da sevgi application'ını güncellemediyseniz ya da ne bileyim para application'ını güncellemediyseniz, maddi olarak sıkıntılar yaşıyorsunuz, sevgi, ilişki konularında sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani ne indirdiğimiz veya neyi kullandığımız tam bu 0-7 yaş arasında belli oluyor. Yani konu anne ve babayla alakalı bir yerde ilerliyor.
O zaman hepimizin aplikasyonları farklı.
Yes.
Sevgi aplikasyonu senle ben arasında farklı.
Bambaşka.
Her şey hepimiz farklı bir aplikasyonla başlıyoruz yani.
Kesinlikle. Çünkü o aile içerisinde anne ile babanın ilişkisi sana rol model olarak indiriliyor. Orada sen işte eğer o, ki hepimize bence var orada kurban edilme hali. Yani çünkü bu toplumla çok alakalı bir yerde ilerliyor bu durum. Ve toplum da bunun içerisinde, anne baba da bunun içerisinde ve insan orada kendi halinin içerisinde farkında olmalı. Farkında olma halini de işte insan kendine yüzleşmeye başladığı zaman ve çözümlemeye başladığı zaman ilerletebiliyoruz bu durumu. İşte annenizle babanızın ilişkisine bakmanız gerekiyor. Yani anneniz kendinizi kurban ediyordu, babanız annenizi kurban ediyordu ve siz burada nerede duruyordunuz?
Buna kaç yaşında bakmaya başlayacağım peki?
Yani sizde zaten 0-7 yaş içerisinde bütün application'lar indirildi. Siz büyüdükçe ve kendi ilişkilerinizi kurmaya başladıkça ve sıkıntılar yaşamaya başladıkça durmanız gerekiyor. Yani hani simyacı başladığı noktaya geri geliyor ya. Çoban hikayesi yani. Hı-hı. Başladı. Biz de başladığımız noktaya geri gelmeyiz.
Birazcık geri sarmam lazım.
Aynen yani. Öyle. Geri sarmalıyız. Ne oldu? Anneyle babaya geldik. E babanız annenize nasıl davranıyordu? Anneniz babanıza nasıl davranıyordu? Veya siz bir bakıcıyla büyürken bakıcı size nasıl davranıyordu? Çünkü orada faktörler de illa anne baba diyoruz ama kardeş, ha, kardeş olabilir. Kardeşiniz geldikten sonra sizin psikolojik durumunuz nasıl? Yani çünkü 0-7 yaş arasında ben merkez çocukta. Yani herkesin onun etrafında döndüğünü düşünüyor. 7'den 14'ten sonra değişiyor okula başladıktan sonra. E zaten siz 0-7 yaş arasında 2 yılda bir hani kardeş yapıyor ya, bizde öyledir. 2 yaş var aralarında hani öyle bir şey var. Yani çocuğun tam oral evresi bitiyor, anal evresine geçiyor. Anal evresinde çocuğun tam duygularının olacağı yerde kardeş geliyor ve bölünüyor. Ya tamam, bence kardeş mutlaka olmalı. Ama bunun tabii timinglerini doğru kurmak lazım ve kardeş olduktan sonra da doğru davranmak lazım. İşte ondan sonra zaten kardeşler arasında da kurban etme hali başlıyor.
O zaman anneler babalar dinlesin.
Kesinlikle daha. Anne babalar da dinlemeli. Kendini kurban edenler, herkes dinlemeli galiba ya. Bu çünkü hani böyle bir şey, bir sohbet ve fark ettiğimiz şeyleri konuşuyoruz. O yüzden bence herkesin dinlemesi gerekiyor. Yani kardeşler arasındaki o kavga da bu yüzden olabiliyor bazen. Çünkü insanlar İşte abisi, aman abim yapsın, hani ay abimin ihtiyacı var ama falan diye. Sen, tamam da senin de ihtiyacın var. Yani abin ihtiyacı varsa. Ama tabii böyle yani hani şey hali hep aile içerisinde sürüyor.
En kurban. Baştan başlıyoruz o kurban psikolojisine. Evet. Bir şekilde evet. Öyle başlıyoruz yani.
Aynen öyle.
Doğduğun evi de çok değiştiremeyeceğin için bir noktada evet. Onun içinden sonradan nasıl çıkacağını öğrenmek.
Kesinlikle. Lazım. Yani kabule geçmek dediğimiz şey var ya, yani hani değiştirmek yerine evi değiştiremeyiz zaten. Yani bu bir geçen bahsettiğim sene o şirket sözleşmesi gibi yani. Geldik dünyaya ve bu aileyle birlikte geldik. Şimdi bu aileyi reddedemezsin yani. Reddettiğin zaman olmaz. New York Times'ta bir köşe yazarı vardı, hatırlamıyorum adını. Bir yazısında şöyle söylüyordu. Diyordu ki anne evde bolluğu ve bereketi temsil eder. Baba evde parayı ve gücü temsil eder. Hayatta babanızı kabul etmezseniz hiçbir zaman para kazanamazsınız. Annenizi kabul etmezseniz kazandığınız parayı hiçbir zaman biriktiremezsiniz. Yani çünkü böyle timingler var. Yani kazanamazsınız. Eğer para kazanamıyorsanız baba ile ilgili bir problem oluyor olabilir. Çünkü parayı eve getiren kim? Çocuklukta baba. Güç simgesi olarak onu görüyoruz. Kızlar erkek olarak onu görüyor. O orayı reddettiğin noktada yani hayatın içerisinde dik duracağın, ha şimdi değil şimdi ya yani, babamı kabul etmedim ama çok param var. Ya yani bir yerde bir eksiklik var ama.
Peki en başta babasız ya da annesiz büyüyüp devam eden insanlar da var.
Evet. İşte tam zaten bu noktada sıkıntı yani psikolojinin en aşağıdan hani eksilerden başlayıp yukarı çıktığı noktada anne baba olmadığı zaman da o onun ahdi zaten. Oradan bir şey öğrenmek üzerine getiriyor. Nereden? İşte çocuk esirgemede oluyor. Anneanne bakıyor, dede bakıyor. Bir, ya da anne oluyor, baba olmuyor. Baba oluyor, anne olmuyor. Orada bir yoksunluk duygusu var ve zaten bunu fark ederek ilerlemek lazım çocuğun. O tabii bu herkes için evet bir terapistle ilerliyor olmak, bir psikologla ilerliyor olmak mümkün olmuyor. Ama bazen oralarda yetiştiren kişi sizi ne kadar güçlü bir inanca sahipse, ne kadar doğru yönlendiriyorsa o yetiştiren anneanne ya da dede ya da kişi sizin yolunuza güzel bir pusula bırakıyor aslında. Çünkü bizler hayatın içerisinde bir şeye inanmalıyız. Geçen de söylediğim gibi. O inanç kurtarabilir ancak. Çünkü orada var olmayan bir şeyin, bir gücün enerjisinin içerisinde kendimizi teslim ettiğimiz zaman bir yerden tutunabilecek bir umudu bulabiliyoruz. Öbür türlü bomboş, arafta kalmış oluyor ve açığa çıkmıyor. O yüzden dediğin şey çok doğru. Anne baba bazen olmayabilir hayatta ve olmadığı zaman da buradan hayata baktığımızda nereden kurtarabiliriz? İnançtan kurtarabiliriz.
Bu bir metafor aslında yani.
Evet, bir metafor aslında. Anne baba yani illa bizi buraya getirdiği zaman güçlü bir etkisi var. Ama bir günün sonunda şunu da biliyoruz. Yani hepimiz bir gün öleceğiz. Herkes gidecek. Sadece sığınacak bir liman. Zaten o anne babanın içerisindeki bu bağımlılık da bize onlara kurban ediyor. Mesela.
bu kurban etme hali içerisinde anne baba, ya annem beni okula götürüyor, şu okulda okusun, bütün vizyonu ekiyor. Sonrasında durum tam tersine dönüyor. Ben bunu yapamam. Nasıl yapamazsın yani? Ne ara oldu yani? Sen benim okul tercihlerimi yaparken, evimdeki hocayı seçerken, yaz okullarına gönderirken vardın. Ve orada müthiş bir beyin işliyordu da. Sonradan ne oldu ama ben bunu yapamam. İşte kurban. Çünkü sistem onu orada yaşlandı, artık aile etmiyor. Biz de işte kendi içimizde, ama o benim annem, yapmazsam çok ayıp olur. Hayır yani, yaparsan da bazen ayıp olur.
Sana ayıp olur.
Ve bana ayıp olur. Evet, çünkü yani müşkül durumda olma halinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Anneniz ya da babanız hastadır ve sizin ona sonsuz kere hizmet etmeniz gerekiyor. Eğer hizmet etmezseniz ve onlar müşkül durumdayken bakmazsanız, burada bir edepsizlik vardır. Ama mesela ben bir telefon aldım anneme. Telefonu aldıktan sonra anneme götürdüm, verdim. Yani hediyeyi ne yaparsan verirsin. Annem dedi ki telefonu nasıl yapacağız dedi. Bilmem, yapacaksın işte telefonu dedim. Yani götür telefoncuya, hattını dedim ona değiştir falan. Annem bekledi ki benim o telefonu almam, telefoncuya götürmem, numaraları ona aktarmam, onu yapmam ve vermemi.
Paket teslim
yapmamı. Asla yapmadım. Yapmadım ve 2 ay o yeni telefon evin içerisinde bekledi. E ne zaman geleceksin? Gelmeyeceğim anne dedim. Bunu sen yapacaksın yani. Beni bu okula yazdırırken sen vardın da şimdi dedim ne oldu, zeka geriliğine gidiyoruz yani.
Yapamayacak.
Evet, yapabilirsin. Yap. Yani. Yap bu işi. 2 ay direndi. Çok bir direnç vardı orada. 2. ayın sonunda götürdü telefonu ve yaptı. Geçen hafta mesela mucize bir şey yaşadık. Podcast çıktı. Anneme linki attım. Spot'u yok tabii annemle. Nerede o telefonu? Ha, açılmıyor. Bende yok dedim. Ha, tamam anne ya, hallederiz ben gelince dedim. Ve mevzuyu kapattım. Biliyorum ki onu yapamayacak. Ertesi gün annem beni aradı. Ya dedi, ben telefoncuya gittim. O dedi uygulamayı indirdim. Sen linki bir daha atar mısın dedi. Bitti. Kendi işini kendi görüyor.
Öğrenilmiş hale.
Evet. Yani o öğrenilmiş çaresizliğin içerisinden çıktı. Bir telefon olayı onda kendi yapabilirliğine getirdi. Bu böyle. Yani annemize babamıza bakmak zorundayız bir noktada. Ama annemizin babamızın bize ihtiyacı olduğunda. Gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Bakabiliyor mu? Bakabiliyor. Yani bence annemizi babamızı da ihtiyacımız olduğunu onlara hissettirmeliyiz bence çocuk olarak. Yani kendi ona yıkıldığımız zaman, biz onlara yıkıldığımız zaman onlar da bize yıkılıyor. Yani böyle bir toplu bir karmaşa içerisinde kalıyoruz. Ve işte kurban edilme haline tam buradan bakmak lazım. Yani başladığımız noktadan. Başladığımız noktaya döndüğümüzde bize elimizde ne var? Ne koyduk heybeye? Yani 34 yaşına kadar ne koydun?
Peki bir şey soracağım. 0-7 yaş arası koyuyoruz ya bir şeyleri o heybeye. Sonra da devam ediyoruz. O 0-7 yaşı zaten hatırlamıyoruz çok fazla. Yani duygusal olarak hatırlıyoruz, evet. Aşağı yukarı bir iz bırakıyor bizde ama anne bana, baba bana ne yaptı çok da emin değilim.
Değiliz.
Sonrasından biraz eminim. Çok iyi ihtimalle o dönemler videolarımı falan çektilerse gözlemleyebilirim sonra izlerken.
Ama bir bilgi vardır ki o bilgi asla silinmez. Hafızalarda kalır. Unutmazsın. Anlatabiliyor muyum? Yani sana orada bir şey yapılmıştır ve sen o travmayı ne kadar red etsen de orada bir yer sana kendini hatırlatır ve bilirsin. Tabii ki bunları çözümlemeye başlarken bence bir desteğin alınması gerekiyor. Yani bir psikologla birlikte, siz hani biz psikologlara gittiğimiz zaman anlıyorum ne acılar da çekmişsiniz diye son dönem. Ya ay, aslında mevzu öyle değil. Mevzu senin anlatamadığın şeyleri anlattırıyor. Yani çünkü yolda, bir trende yolculuk yaparken de yanınızdaki kişiyle sohbet ederseniz kendinize sonsuz kere anlatırsınız. Çünkü bir daha görmeyeceksinizdir ve olmak istediğiniz insanı anlatırsınız.
Kimsenin umurunda olmaz. Evet,
psikoloğa gittiğinizde de zaten olmak istediğiniz insanı anlatıyorsunuz 4 seans. Anladın mı? İlk 4 seans zaten olmak istediğinizmiş gibi yaptığınız insanı anlatıyorsunuz. Yani psikoloğun susup deme süreci zaten 4 hafta boyunca sizi tanıma süreci. Ve siz o anlatmanın içerisinde dökülmeye başlıyorsunuz. Anlatırken fark ediyorsunuz. Babam bana orada vurmuştu ve o vurma bende başka bir yere geçirmişti derken çözümleniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz çok aceleciyiz. Hemen mevzu çözülsün istiyoruz.
Hemen tanısın beni, hemen anlasın.
Tabii kapıdan çıktıktan sonra bir mucizeyle karşılaşalım
istiyoruz.
Çözüm versin ama. Evet, mucizeyle karşılaşacağız. Sabır. Ya sabır demişler. Yani sabır olmadan mucizeyle karşılaşamayız. Yani işte biraz sabretmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yani insanların konusu ve sorduğu sorularda bu yönde gidiyordu genel olarak.
Biraz insanların sorduğu soruları sorayım mı sana? Olur. İç ses olarak.
Tabii ki de.
Direkt okuyacağım ben sana. Tamam. Kendinizi sevin diyorsun sürekli. Olumsuzluklar peş peşe geldiği zaman insanın kendini sevmesi zor oluyor. Bence insanın kendini nasıl bulacağını, nasıl olumsuzluklara rağmen kendini sevebileceğini anlatırsanız çok iyi olur. Sizi dinleyince biraz rahatlama geldi nedense. Kendimi dinlemiş gibi oldum ya, demişler.
Ne güzel. Demek ki doğru yere ulaşmışız burada. Kendinizi sevme hali, bütün olumsuzluklara rağmen sevme hali. Zaten değişim tam da bu noktada başlıyor. Yani her şey olumluyken zaten insanın kendini sever ki. Her şey güzeldir. Mesela zaten olumsuzluğun içerisinde kendini sevebilme hali. Bu sevebilme haline geçebilmek için de bu yaşadığımız...
Olumluyken her şey kendini sevmek zaten kolay. Güzelim, başarılıyım, param
aynen
var.
Aynen öyle. Tüm olumsuzluklar, evet, tüm olumsuzlukların içerisinde sevebilmek zaten. Yani o sıkışmışlığın içerisinde kendinin farkına varıyor olmak lazım. Yani umutsuz bir ilişkinin içerisindeyken, parasızken... bunları başarıyorum. Nasıl başaracağız? Yani konu yine şuna geliyor. Hani oraya geliyor. Ya bir şeye inanmak işte. İnançla alakalı bir şey. Yani bir şeye güvenmek zorundasınız hayatta. Ya kendinize güveneceksiniz ya Allah'a güveneceksiniz. Yani biz...
İki seçenek mi?
Bence Allah'a güvenilmeli ve oradaki teslimiyet zaten sizi çıkartacaktır. Yani Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki usta fincanı Allah da insanı şekillendirir. Yeter ki acıdaki hayrı görelim. Daha.
Ama o zaman bıraktım kendimi. Şekilde hayra bulurum diye.
Öyle bir kurumsal dünyayı bırakan spiritüel dangalaklardan da olmayacağız. Ben bekliyorum evin içerisinde beni gel. Hayır.
Tevekkül.
Ha, o başka bir şey. Eylemsizlik içerisinde beklemek başka bir şey. Yani sen eylemsizliğin içerisinde beklersen orada sıkıntı oluşuyor. Yani orada armut piş ağzıma düş kısmı. Öyle bir şey değil. Sen kendinle ilgili çabayı sarf edeceksin. Ne yapacaksın? Karar vereceksin ilk önce. Değişmeye niyet edeceksin. Bak niyet etmek, değiştireceksin demiyorum. Önce niyet etmeliyiz. Niyetin önemini önce bilmeliyiz.
Anlatabiliyor muyum? Zaten neyi değiştireceğini öğreneceksin.
Aynen öyle. Sonra bunu niyet etmeliyiz. Niyet ettikten sonra da niyetin içerisinde durmak vardır. O durma eylemini gerçekleştirmeliyiz. Nasıldır niyetin içerisinde durmak? Oruç tutarken mesela sahura kalkarız, akşam ezanında orucumuzu açacağız. Bu bütün gün boyunca açlık içerisinde kalırız ve sonrasında neye ulaşırız? Yemeğe ulaşırız ve karnımızı doyururuz. İşte bir şeye ulaşmak da bunun gibidir. Bütün gün boyunca yemezsin, niyet edersin. Onun yolunda yürürsün.
Biraz da sabredersin.
Sabır vardır. Çünkü bilirsin sonunda ezan okunduktan sonra yemek yiyeceksin. İşte bu da böyle. Değişim de böyle bir şeydir. İlk önce değişime niyet edeceksiniz. Tak diye değiştiremezsiniz. Bir saat sonra değişime niyet... Ya bir saat sonra orucu bozup yemek yiyor musunuz? Yemiyorsun. Aynı şey. Niyetin içerisinde sürece bakacaksınız. Sonuca odaklanmayacaksınız. Sürecin içerisinde kalmakla niyetin içerisinde kalmak doğru orantılıdır. Burayı başardığınız noktada sonuca giden yolda süreç sizi zaten ehlileştirir, terbiye eder. Sabrı öğretir, kendini sevmeyi öğretir. Çünkü sen kendini sevmeyi bilmediğin için her olumsuzlukta birisi gelsin senin başına okşasın istiyorsun. Okşamayacak. Okşadığı noktada senin o kırgınlıklarını tespit edecek, sana bir tokat atacak. Bu böyle.
Bastıracaksın. Sonra gelip bir daha çakacaksın.
Evet. Bu kendinle alakalı bir şey. İlk önce insanın kendi mekanizmasını anlaması gerekiyor. Kendi yeteneğini anlaması gerekiyor. Kendi gücünü, içsel dünyasındaki başarısını fark etmesi gerekiyor. İnsanlar istiyor ki ben çok büyük bir zenginlik istiyorum, şöyle istiyorum, böyle istiyorum. Tamam, büyük bir zenginlik istiyorsun da büyük bir zenginliği hak edecek bir bilinçte misin? Bence değilsin. Sen sıkıntının içerisindeyken hala daha kendi bedenine, kendi ruhuna sevgi ve saygı göstermiyorsan zaten zahirde bir zenginliği elde edemezsin. Çünkü Allah'ın sana verdiği canı ilk önce sen farkında değilsin. Düşünsene, sen beni görebiliyorsun, duyabiliyorsun, konuşabiliyorsun, hareket edebiliyorsun. Kendi bedeninle ilgili her gün yürüyebiliyor ve eylem içerisindeyken spor yapıyor musun?
Yapıyorum.
Güzel. Yapmayan zilyon tane insan var. Kendi bedeninin farkında değil ve zenginliğinin farkında değil. E şimdi sen bunun için teşekkür etmezken, bunun için kabule geçip, bunun için teşekkürde bulunmazken nasıl olacak? Nasıl seveceksin? Sevemezsin. Sen önce var olanın içerisindeki kendi sevgini ve teşekkürünü yapmıyorsun. Karşı tarafın seni sevmesini bekliyorsun. Sevmediği zaman da bu olumsuzlukların içerisinde kendimizi nasıl seveceğiz? Sevemezsin ki, zerre farkındalık yok. Körsün.
Önce kendine döneceksin.
Kendine döneceksin. Aynen öyle. Kendi mekanizmanın içerisinde kalacaksın. Bunu göreceksin ya. Kalktığın zaman şunu şuradan aldım da şuraya koyduğumun bir teşekkürünü yapın. Bu yok.
Ya da insan. Kafam çalışıyor.
Heh, konuşabiliyorum, düşünebiliyorum, hareket edebiliyorum. İş yok. Ya tamam, iş yok da. Senin iş bulabilmek için de bir eylemin yok. Hareketin yok. Yani şükürün yok. İş arayabilecek iki bacağın var. Teşekkür ederim. Min yok içeride. Bunlar niye beni buluyor ya? Ben niye böyle ya? Neden sürekli beni buluyor? İşte tam bu haller seni oradan çıkartmaz. Zaten kendini sevemezsin. Ya zaten kendini seversen doğru bir şekilde, dangalakça değil. Doğru bir şekilde kendinin farkına varak kendini seversen kimse sana haksızlık yapamaz zaten.
O egoizmle kendi farkındalığının arasındaki bayağı
kalın. Evet, o ince çizgi. O ince çizginin içerisinde böyle dimdik yürümek gerek yani. Farkında ola ola. İşte oralar olmayınca da kendini sevme haline geçemezsin. Kendini sevme haline geçebilmek için önce var olanın içerisinde teşekküre durmak lazım. Neye? Duyabiliyor beni mesela şu an. Hiç duyabildiğin için teşekkür ettin mi? Bilmiyorsun ki duymamak ne demek. Ama duyabiliyoruz, görebiliyoruz yani. Konuşabiliyorum. Senin elini sıkabiliyorum. Ya bak, her şey şu an yaşadığımız süreç içerisinde, pandemi süreci içerisinde sarılamıyoruz bile. El ele tokalaşamıyoruz bile. Her şey bizden uzaklaştırılıyor. Yani bunları doğru okumamız gerekiyor. Çünkü bunların kıymetini ve değerini bilmiyoruz. Tabii ki de kriz içerisindeyken zaten kendini sever, burada bir şey var, okumam gereken bir şey var dersen, yani o zaman bilincin çok yüksek bir yerde. Orada bir teslimiyet var. O teslimiyetin içerisinde de güven var. Kime güven var biliyor musun? Allah'a güven.
İlla din olmak zorunda mı?
Hayır, din olmak zorunda
yine
değil.
Yine aynı konuya geliyoruz. Aynı ama bir yaratıcıya.
Bir yaratıcıya, güce. Aynen.
Senden
bir güce.
Senden daha yüce bir şey.
Aynen, ama bir şeye güvenmek ve teslim olmak zorundasın. Güven, teslim olamadığın zaman bir insana teslim oluyorsun işte.
Evet.
Orada sevgili da patlıyorsun. Sevgili de seni patlatıyor. Çünkü senin o kadar empati, güzel insanların bir empati yeteneği var ve kurban edilenlerin özellikle çok büyük bir empatileri var. Ve kurban eden kişi de kurbanını empati tarafıyla vuruyor zaten. Diyor ki bunu benim için yapmalısın. Benim için gelmedin. Benim için bunu yap. Ya tamam, anladım, o zaman gideyim diyor işte. Bak gördün mü?
Ya da ben senin için bunu yaptım. Sen niye yapmıyorsun?
Ha işte, ama Allah seninle böyle bir şey istemiyor. Anlatsın mı?
Sen yani, var ol, iyi ol.
Var ol, göndermiş zaten, seninle bir meselesi, bir derdi yok ki. İşte bir de bunun üzerinde değer veriyor sana. Seni bir yere getirmeye çalışıyor. Doğru ve sen edepli ilerlediğin zaman. Doğa da aynı şekilde. Sen doğaya inandın ve doğaya güvendiğin zaman, doğaya düzgün davrandığın zaman doğa da sana var oluyor. Oksijenle, temiz havayla senin ciğerlerine bakıyor. Anladın mı? O toprak verimli sana meyvesini veriyor. Sen doğaya kötü davrandığın noktada doğa erozyona uğruyor ve vermiyor. Her şeyin bir dengesi var.
Birazcık ya, etrafını okuyunca anlıyorsun.
Aynen öyle. İşte güvenmen, işte doğaya bir de güvenmen lazım. Ya sen bir güvenmeye başla da zaten sonu tüme Allah'a varıyor. Hani sen bir şeye bir güven. Koltuğa da güven.
Yani
evet, koltuğa da sırtını yaslıyorsun yani. Koltuğa değer ver. Kırılmaz. Bir noktadan sonra koltuğa değer vermez, çat diye kırılır ve gider. Koltuk da kullanılmaz. Ya eşya da böyle. İnsan, her şey böyle.
Bu tehlikeli bir şey değil mi?
Yo, tehlikeli bir şey değil aslında.
Çünkü şunu kabul ediyorsun. Kendinden daha güçlü bir şeye kendimi teslim ediyorum aslında senin dediğin
şey. Kendinden daha güçlü bir şeye kendimi
teslim. Güçsüzlüğü kabul ediyorsun ve bu bir öğrenim, öğreti olabilir.
Aslında güç de orada değil mi?
Evet, ama işte
yani bunu, o güçsüzlüğün içerisindeki gücü bulmak mesela.
Bunu yüksek bir bilinçle yapmak lazım. Yoksa bir eşi, bir sevgiliyi de Allah'laştırmak çok kolay oluyor.
İşte zaten kurban edilebilme hali oradan geliyor. Ha. Çünkü merkez noktasına bir insanı koyuyorsun ve onun etrafında dönmeye çalışıyorsun. Diyor ki, beşeri aşkını kaybeden Allah aşkını bulur. Hop, alıyor sistem senden. Ya sen orada tapınamazsın ki. Evet. Tapınamazsın çünkü ona. Yani sen merkez noktasına o inandığın şeyi, Allah'ı koyacaksın ve onun etrafında dönmeye başlayacaksın. Sen onun etrafında döndüğün zaman hayat senin için güzelleşir. Ha, sen ne yapıyorsun? İnsanı alıyorsun, hasta, bana aşkım demedi diye panik atak geçiren insanlar var mesela konuşurken.
Niye sosyal medyaya koymadın?
Niye benim koymadın falan diye panik atak geçiriyor. Kontrol. Kontrol etmeyi biliyor çünkü gücün onda olmadığını. Bu onun paniği. Güç onda değil. Olamaz da. Güç bizde mi? Yok, çıkamadık aylarca, hepimiz evde oturduk. Ne oldu? Hepimizi kurdu düzene. Ne oldu? Bir anda puf. Gitti. Gider çünkü. alır. Diyor ki ben buradayım arkadaşlar ya diyor. Sizin okuduğunuz ya. Rahat olun diyor. Ben sizi diyor oralara diyor sıkıştırdım diyor. Ne oldu? Çıkın hadi. Can ne kadar önemli ve değerliymiş değil mi? Pandemide bunu gördük. Hani her sabah kalktığımızda camı açıp oh şükürler olsun demediğimiz hava var ya. Bizi zehirler halde 6 aydır. Ne oldu ona? Onu biraz konuşsak mesela değil mi? O çok önemli bir konu. Değil mi? Bu da çok değerli.
Çünkü hiç aklımıza gelmeyen
şeyler. He, teşekkür işte nefes almak istedi. O nefesin ne kadar değerli olduğunu anladık bence 6 ayda. Yani birileri anlamıştır artık anlamıyor da demin diyeyim. Mesela o kadar da değilizdir canım. Hani bir yerden fark etmişizdir diye düşünüyorum. Çünkü oralar çok önemli yerler işte. O yüzden tam da bu olumsuzluklar noktasında kendini kendine teslim etmeli insan. İnsan kendini kendine teslim edince Hakk'a teslim eder. Hakk'a teslim olunca da yol hiçbir zaman taşlığa çıkmaz arkadaşlar. Bu böyledir. 2-2-4. Bu şaşmaz. Hayat da bize bunu sürekli gösteriyor. Sen ne kadar inatlaşırsan inatlaş, yolun bu yoldan geçtiğini bize anlatıyor. Direnmemek lazım, kontrol etmemek lazım. Ve var olanın içerisinde kendimizi edeple sevmeliyiz. Bu müthiş bir şey.
Bu biraz önemli bir şey.
Evet. Yani
egoizm aynen. Değil.
Ben gözlerimizi, kulaklarımızı, burnumuzu. Ya hastalık düşünsene pandemide, Covid'le birlikte tat alma duyun gidiyor. Ya bunu hissetmiyorsun. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Aslında biz bununla birlikte yemek yiyoruz. Ve bu bizim neyi tercih ettiğimizi belli ediyor. Tat alma duyusu.
Yoksa her şey aynı.
Ya elimizden gitti. Birçok insan bunu yaşadı. Tat alma duyusu gitti. Ateşi çıkıyor. Bir şeyler oldu. Ne kadar teşekkür edilmesi bir şeymiş değil mi?
Kaybetmeden anlamıyorum.
Ya işte tam da burada cahillik.com. Anlatabiliyor muyum? İlla acıdan. İlla kaybettiğimizi.
İlla sürüneceğiz mi?
Ha, kaybet, sürüneceğiz mi? Yok sürünmeyelim işte bak. Anlatıyoruz bak bu sürünmeden bu halin içerisinde kalabiliriz. Ve bunun en büyük noktalarından birisi güven arkadaşlar. Güven. Bir şeye güven. Yani bir şeye güven derken insana güvenden bahsetmiyorum. Yani kendi enerjetik olarak bir alanın içerisinde bir inancı Allah'a, doğaya bir şeye güvenmemiz gerekiyor ki o güven bizi bir yere getiriyor. Ben işte bu inançla ilgili çalışmalar yaparken bir seminere katılmıştım. Yani seminere de bir tapınakta Hindularla birlikte ya ya ya diye yani bilinçsizce 3 saat şarkı söylediğimiz bir yer. Yani o kadar artık içim şişti yani. O bir şarkının içerisindeyiz. Tamam sabırla dinliyorum. Diyorum ki burada bir şey var. Ve bu eylemin içerisinde bize bir şey anlatıyor bu şarkı. Ve burada çünkü ben sabır edemiyorum ya ne oluyor Allah'ım bileklerimi keseceğim ya o kadar. O şarkı bastı ve en sonunda adam sonrasında bu guruları çıktı konuşma yapıyor falan. İşte ne söylersiniz falan dedi. Dedi ki siz dedi Müslümanlar dedi bir şey dedi yanlış anladınız dedi. Allah'a dedi inanmak iman etmek demek değildir dedi. Allah'a güvenmek iman etmek. Siz de Allah'a güvenmiyorsunuz ki her şeyi dedi kontrol etmek istiyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Kontrol ettikçe de her şey bir sarmalın içerisinde kayboluyor. Düşünsene bunu söyleyen bir Hintli, bir Budist yani. Ve çıktım zaten hemen. Bu cümleyi aldım ve çıktım. Bunu koydum cebime yani. Ve yürümeye devam ettim. Çünkü o bu işte. Bunun üzerindeyken kendini sevmeme, mutsuzluk etme, kendini kurban etme gibi bir haller olamaz. Yani çünkü mesela ben de kendimi kurban ettiğim zamanları düşünüyorum. Vardı yani benim de. Bu olmazsa olmazdır yani. Ben şimdi bunu konuşuyorum da. Üniversite döneminde mesela kast işi yapıyoruz. Bir yerde ben de işte konservatuvardan sonra aralarda reklam kastı için çalışıyorum falan. Birisiyle çalışıyoruz. Para kazanacağım. Enerjisiyle okuyacağım falan diye gidiyorum falan. Sonra param yattı o ay. Param yattıktan sonra eksik yattı. İki işim eksik yatmış falan. Dedim ki aradım böyle böyle eksik yatmış dedim. Dedi onlar dedi bu fiyataydı dedi işte. Sen dedi bu fiyata onların bütçeleri düşüktü sen bu fiyata yaptın dedi. Benim bundan niye haberim yok dedi. Ne yani yapmayacak mıydın dedi.
Yapmayacaktım.
Yapmayacaktım. Yani yapmayacaktım. Bunu bana söyleme. Ben bu işi zaten para için yapıyorum. Kariyer için yapmıyorum ki yani. Hani kariyer için olsa durayım orada edeple. İşi öğreniyorum falan. Yapmayacaktım. Ve sonrasında dedim ki ya beni kurban ediyor. Ve farkına nasıl yani dedim. Yani yapmayacak mıydı Serdar dedi. Bunun bütçesi böyle düşük. Telefonu kapattım. Derin bir nefes aldım. Gerçekten derin bir nefes aldım. Yani çünkü eyleme geçmem gerekiyordu. Hareket. Durumu değiştirebilmek için hareket dizgemi değiştirmem gerekiyordu. Vardı. Orada bir kira ödemem gereken yer, ay sonu, bir sürü kaygılarım sırtındaydı, bir çuvaldaydı. Derin bir nefes aldım ve dedim ki işten ayrılıyorum. Sonra yolda yürürken bir tane kitap geldi önüme, açtım. Uğur Koşar'ın bir kitabıydı, Allah de ötesine bırak diye bir kitabı vardı. Diyordu ki, o tam cümleyi hatırlamıyorum ama söyleyeceğim. Allah bazen elinden oyuncağını alır, sakın üzülme can. O seni senden daha iyi düşünür. Çünkü sana daha iyisini verecektir gibi bir cümle.
Bir kapı kapanır, bir kapı açılırım biraz daha.
Bir aynen öyle, öyle bir cümle ve ben oradan aldım onu ve o işten ayrıldım. Sonra haber saldım, dedim ki ben iş arıyorum. Sonra patron beni aradı 4 gün sonra. Serdar dedi, iş arıyor musun ve dedi, iş bulmuşsun. Çünkü ben o sıra izinliydim bu olay olduğu için. Evet dedim. Nasıl yani dedi, benimle çalışıyorsun Serdar, nereye gidiyorsun dedi. Ya dedim ki sen kimsin? Anlatabiliyor muyum? Kimsin de beni bu halin içerisine sokabiliyorsun? Tabii bunu diyebilmek için
kendi değerinin biraz farkında olmak
evet,
lazım.
O an bir riskti o. Bir riskti. Para kazanıyordum. İşi bırakmak mı? Evin kirası var. Ev sahibi var. Faturalar var. Nasıl böyle bir şey? Aylık düzenli bir gelirin var. Risk almak arkadaşlar. Risk. Riskin
biraz bilinçli de risk.
Evet, bilinçli. Yani, tabii.
Kendinin farkında olmak.
Tabii, lazım. Aynen. Niye bilinçli, bilinçli risk almak.
Bir de bana bunu yaptılar diye işten istifa edip bir köşede ağlamak da değil. Bana bunu evet, yaptılar, ben bunu istemiyorum. İstifa
evet,
edeyim ama
seçim,
iş ararım.
Seçim, evet. Ama mantıklı seçimler. Yani ben risk alıyorum arkadaşlar, işimi renkli bir yere diye yürüdüğün gittiğin bir yer değil yani. Mantıkla hareket ediyor olmak lazım. Akıl, mantık, şuur üçlemesini kullanarak risk alıyor olmak lazım. Ondan sonra o riski aldığın zaman o enerjinin içerisinden çıktım. Çıktığım anda rahatladım. Hala bana borcu var. Dinliyorsa söylesin. 5 yıl oldu abi. 5 yıl oldu ya.
Sen bunu kabul ettin sen.
Yani evet. Ben o
helal edip çıkmışsın artık, yapacak bir şey yok. Ettin mi
Serdar? Helal ettin mi? Aklımda deli sorular. Ettim ettim. Ama yani öderse de iyi olur. Hala paranın bir değeri var, anlatabiliyor
muyum? O zaman bir şey sormak istiyorum. Direkt okuyacağım yine çünkü çok bağlantılı bir yere geldik. Meğer ben her defasında bende travma olduğu için affedip deneyimimi yok sayıyormuşum. Bunu sizi dinlediğimde fark ettim. Fakat şey çok zor değil mi? Affetmeyeceksin ama deneyimini alıp yaşayabileceksin. Mutsuzlukla mutluluk arasında çok ince bir çizgi bence. Her an ikisi de olabilirsin. Bunu nasıl başarıyoruz? Kendi zihnimizin kurbanı olmadan nasıl yapıyoruz? Affetmeden deneyimimizi yanımıza kâr alıp nasıl devam edebiliyoruz?
Ne güzel sormuş ya.
Evet.
Mutsuzlukla mutluluk arasındaki o ince çizgi işte. Yani hani bu bahsettiğimiz deneyimi unutmama, affetme halleri. Çok...
Bu biraz şeye benziyor işte. Helal ettin mi Serdar? Affettin mi?
Aynen öyle.
Ya da nasıl devam ettin?
Yani affetmeyin dediğim noktadaki evet affetmeyin ama bırakın arkadaşlar. Zihin burada devreye giren mesele. Zihin. Zihin çok önemli bir mesele. Zihni, yani sonraki konularda işleyeceğimiz bir konu bu. Kaygılı zihin. Anladın? Geveze zihin. Susmayan zihin. Affetmeyen de zihin zaten. Yani çünkü zihin o kadar devre içerisinde kalıyor ki sana bunu yaptı, sana bunu yaptı, sana bunu yaptı. Hep konuşuyor. Arkadan adam efendimiz bizim sever gibi bir şey dönüşüyor. Anlatabiliyor musun sonrası? Bir yüzük meselesine dönüşüyor. Ve oradaki ikilemin içerisinde gidip geliyorsun sen. Yani iyi ya da kötü olma halinin içerisinde. Zaten o noktada zihin işte meditasyon da yapamazsın, dua da edemezsin, hayata karşı mutlu da olamazsın. Çünkü zihin seni ele geçirmiştir. Ve zihin seni ele geçirdiği için sen orada bir intikam duygusuna selman olmuşsundur. Orada mutluluk yoktur.
Tek bir şeye takıntılı hale geliyor.
Evet, zihin burada devreye giriyor. Zihin burada devreye girdiği için de mekanizma olarak zihni almamıza, ele almamıza gerekiyor. Zaten kurban olma halinin içerisinde de zihnin çok büyük bir önemi var. Ama affetme konusunda zihin daha büyük devrede. Çünkü zihin susmadıkça affedemezsiniz. Zihne bakmak gerekiyor burada. Yani bırakabilmenin en büyük meselelerinden biri zihin. Zihni susturmak. Zihni nasıl susturabilirsiniz? Meşguliyetler. Şugul derler. Şuguldur. Meşguliyettir
nasıl
yani.
Nasıl meşguliyetler? Kendimi yeni, işe verdim.
Kendinizi işe verebilirsiniz. Beyninizi yeni bir şeye açabilirsiniz. Öğrenme dürtüsünü biz zamanla kaybediyoruz. kaybettiğimiz için de zihin bizi ele geçiriyor. Yani mesela yeni bir şeye girdiğiniz noktada zihin susmaya başlıyor. Çünkü orada bir fokuslanma, odaklanma haline geçiyor zihin. Ve yeni bir şey öğrenirken kendinizin bilmediğiniz yönlerini keşfediyorsunuz. Yani bu halin içerisinde kalmak lazım. Mesela sürekli kendinizi yeniyle ilgili bir hobi edinmek lazım. Bir şey bulmak lazım. Aa, paramız yok ama şimdi sen buradan tatlı tatlı konuşuyorsun gibi bir bazı işte o büyük bir para hale dönüşmüş olabiliyor. Yani o hobi de bir para. Ve işte bahane üretiyor zaten. Zihin orada devrede. Zihin devrede olduğu için sana bahane üretiyor. Bu ay ödemelerimi yapayım, bir dahaki ay kartı kapattıktan sonra yazacağım inşallah. Ya ne alakası var konunun? Yani sen bununla ilgili bir bütçe ayırırsan ve bir yola girersen, niyet edersen sonrasında başarabilirsin. Ha, en üst seviyesinden başlamazsın da daha alt bir yerden
golf var. Yapma, tenis oynama da ne bileyim
başka bir şey yap. Yürüyüş yap. İçerisinden çık, başka bir şey öğren. Ne bileyim, bu arada belediyelerin bir sürü kursları var ve açıyor. Hatta belediyeler şu an oturduğunuz semte göre psikolojik danışmanlar bile yapıyor. 10 seanslık psikologlar sizinle görüşmeler var. Yapmak istediğini, hareket etmek istediğini her şey var. Ama sor hocam.
Yani zihni susturmak için yeni bir şeyler yap, başka bir şeyler yap, meşgul et dedin ya. Ama işte bu zaten yapamadığı şeyse.
Tamam.
Bir şey,
tamam.
O zihni susturmadan başka bir şey yapamıyorsa. Tamam. Benim için zihni susturacak şey bilgidir. Aha. O yani zihin zaten konuşuyorsa bilinmezlikten konuşuyor. Yani bir şey bilmiyorsun ki konuşuyor orada.
Evet. Tamam, işte tam da burada eyleme geçiyor i̇şte. Olmak lazım. Tamam, burada ne seni eyleme geçirtecek?
O bilgi.
Bilgi. O bilgiyi mi arıyorsun? Evet. O bilgiyle ilgili geçen podcast'te dediğimiz şey, hocayı bul, öğretmeni bul. Yani sen oturduğun yerde seni bulmayacak.
Evet.
Yani Selena diye bağıralım istiyorsanız üçümüz edelim. Gelmeyecek. Anladın mı? Arayacaksın. Melekler de gelmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Gelmeyecek. Sen arayacaksın. Sen. Sen meseleyi bulduğun zaman çözülecek. Bilgiyi de sen bulacaksın. Oku abi. Hiçbir şey hareket mi edemiyorsun? Oku. Bir sürü psikoloji kitabı var. Kendin bak, araştır. İnternet var. Yani orada aksiyon alabilmek için o doğru bilgiyi bul.
Yok,
hiç halim yok, gücüm yok. Çünkü senin enerji alanın başkalarının emrinde. Başkaları kullanıyor. Çünkü diyor ki sana mesela gündüz görüyor. Ya sen bugün diyor biraz mutsuz gibisin, nasılsın diyor. Ya evet, dün gece uyumadım. Hop, bilgiyi satın aldın. Hemen sattı sana o negatifi. Hemen sattı seni ya. Ay evet, hiç uyumadım, kötüyüm, bütün günün kötü. Ya niye kötüsün, değilsin. Soru sor o zaman ona, ondan çıkmak istiyorsan. Niye kötü olduğumu mu düşünüyorsun ben? Ha, yok ya, ben şey hani seni öyle yani bilemedi ya yani öyle gördü yani diye gitti. Satamadı bilgiyi. Anladın mı? Yok öyle bir şey değil canım, ben sen hani bir yorgun gibi duruyorsun, ondan dedime dönüyor mevzu. Çünkü satın alıyoruz her bilgiyi, her düşünceyi. Zihin doluyor, hareketsizleşiyor. Çünkü gereksiz bilgi var. O yüzden yeni bilgiye ihtiyacımız var. Yeni bilgi arayışının içerisindeki eylemsizlik de aldığımız negatif düşüncelerden, satın almalardan yani. Yani bu mutsuzlukla bırakabilmek için birini... affetmeden bırakabilmek için zihne çalışmak lazım. Yani sen gün boyu hala yemek yerken onu düşünüyorsan, arkadaşlarınla o bırakamadığın, affedemediğin kişiyi konuşuyorsan orada bir sıkıntı var. Mesela bir de böyle bir gündem var. Dört arkadaş bir yere oturuyorlar mesela, akşam yemeği yiyecekler. Akşam yemeği otururken X kişisinin ilişki hayatını konuşuyorlar mesela. Geçen bana bir denk geldi, arkadaş ortamında oturuyoruz. İşte çocuk birine aşıkmış. Diğer ikisi buna şey veriyor. Akıl veriyor. Şöyle yap, böyle yap falan filan diye. En son bana sordu. Ne yapmak istiyorsun? Sen ne düşünüyorsun diye. Şimdi konuya bakıyorum. Yani akşam yemeğindeyiz ve niye biz onun ilişki durumunu tartışıyoruz yani? Biz bir grup terapisinde değiliz ki. Eğlenmeye çıkmışız. Yemek yiyeceğiz. Ben ha la la la la diyeceğim, gideceğim. Düşünmeyeceğim bir alan.
Arkadaşın vakit geçiyor. Ama
onun ilişkisi. Onu mesela masaya yatırmışız. Kadavra gibi inceliyoruz. Sonrasında sen ne düşünüyorsun dedi. Yorum yapan arkadaşına sordum. Senin ilişkin var mı dedim. Yok dedi. Kaç yıldır yok dedim. 5 yıldır. Öncelikle bunu asla dinleme dedim. Ya çünkü 5 yıldır ilişkisi yok. Ve ilişkiyle ilgili çocuğa akıl veriyor. Bak. Vay arkadaş. Evet. Beyin bedava. Diğerini tanıyorum. Ya zaten bununla hiç dinleme dedim. Bu zaten yıllardır dikiş tutturamadı. Ne istiyorsan onu yap ya dedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye grup terapisi yapıyorsunuz mesela kendinizi? Orada atıyor kendinizi. Aa, evet arkadaşlar ben, hadi beni tartışalım bakalım. Hep karşı tarafı suçluyorlar, çıkıyorlar o dörtlü masada. Bunu da yapmayın. İşte bu da affetmenize engel.
Sarmalın içinde kalıyorsun.
Ha kalıyorsun. Susu bırakamazsın ki. Evet. Akşam yemeğinde bırakamıyorsun
çünkü
yani.
Çünkü mutluluğu veya mutsuzluğu başkalarından gelen bir şeye göre bağlarsan eğer kendinden çıkartıp onu konuşursun.
Tabii. Çünkü orada sen yoksun. X kişisi var.
Vay vay.
İşte Sezen Aksu'nun şarkısına geliyor. Ben ihtiyaca binaen aşk icat ettim ya. Gerçekten böyle aşklar icat ediyoruz. Arkadaşlıkları icat ediyoruz.
Kendi ilişkileri.
Yeşil, her şeyi mobbingler. Onlar bunlar böyle müthiş. Çok tatlı ya her şey. Anladın
ne
mı?
Kadar
ne kadar da güzeliz ya. Gerçekten ya. Bu bilmiyoruz ki. Kızamayız bunu yaptığı için. Kızmıyoruz asla. Yani sen Fransızca bilmeyen birisine kızar mısın?
Fransız.
Niye işte ya aynı şey. Bilmiyor. Bu da o duygu durumunu bilmiyor. Oraya geçmiyor. Geçmek için de hareket etmiyor. Hareketsizlik de onu boğuyor.
Öğrenmeyip şikayet edince kızarım.
Evet. Yani bunu biliyorsan, şimdi biz bu konuşmaları yapıyoruz mesela. Bunları insanlar dinliyor. Artık burada meselede bir yerde aydınlanma, yani bir şeyi fark ediyorsun. Sen bu farkındalığın üzerine hala da aynı şeyi yapıyorsan, işte orada müthiş bir zeka gerilimine giden bir şey var. Orayı tartışırız, orayı bir gömeriz yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani aynı şeyleri yapıp yapıp farklı sonuçları bekliyor olmak değişik bir hal yani. Niye çıkmıyorsun? Hareketsizliğe geliyor. Başka sorumuz var mı?
Bir tane daha var. Hı. Maalesef ki benim elimde bir Nokia 3310 var.
Müthiş.
iPhone X'i bırak, iPhone 6 bile olsa razıydım. Çok uğraştım. Bunun için aptal gibi denedim ama olmadı. 3310 olmayı çok sevdi. Ben de 3310 ile yaşamak zorundayım maalesef. Ben 3310 ile nasıl mutlu olabilirim ya da nasıl umursamadan hayat geçirebilirim?
Müthiş. Çok doğru noktaya gelmiş. 3310'u iPhone X ya da iPhone 6 bile yapmaya bırakmış ve kendine dönmüş. Artık kendisiyle ilgilenmeye başlamış.
Olmayacak. 3310 kalacak demiş.
Evet.
Yani.
Bunu kabul etmiş. Zaten en başında bunu kabul etmek. Yani zaten ilişki, büyük ihtimalle burada bir ilişki durumu var. İlişkinin içerisinde zaten böyle başlarsın ki yani aşk dediğin şey hani bu budur yani. Anlatabiliyor muyum? Yani onu değiştirmeye çalışıyor olman ne kadar büyük bir sıkıntı. Kendini değiştirsene.
Kendimi değiştirmem zorunda mıyım ya? 3310
yani
var.
Sen eğer birini, evet, birini seviyorsan. Evet, değil ama mesela sen birini seviyorsun diyelim. Ve ona aşık oldun ve o orada duruyor. Yani onu düzeltip bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yapma ya. Belki o öyle güzel.
Ya sev ya terk et.
Ya evet o öyle güzel. Ve sen onu kabule geçince belki o değişecek ve dönüşecek. Diyecek ki ya bu kız benim için bunları bunları yapıyor. Ben galiba düzgün davranayım diyecek belki. İçinde bir aydınlanma yaşayacak. Sen çocuğa izin vermiyorsun ki. Hadi gel hadi gel. Şunu ol bunu ol. Ya bir sal. O öyle. O öyle. Olmuyorsa da başında zaten... Başında bunu bilerek, bunu dönüşür, iyileşir diye bir ilişkiye başlanmaz. Yani öyle bir ilişki biçimi yok. Ya kusur sevmektir bazen sevgi. Anlatabiliyor muyum? Ya bu da böyledir. Ha büyük kusurlardan bahsetmiyorum ama tahammül edersin yani. Sabır sınavındır o belki de senin. Yani orada başka bir şeye geçer. Sen orayı kabul edince o da dönüşebilir. Yani mesele kendini değiştirmekte. Yani 3310'u iPhone X yapmak değil de kendini galiba update etmek mesele. İşte o zaman kendini update etmeye başlayınca zaten orayla ilgilenmeyi bırakıyorsun. Ve o senin yanında yürüyor zaten. Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Bir ilişki, bir, yani iki balık bir akvaryumun içerisinde yaşar ve birbirlerine aşık olurlar. Mesele o büyük okyanusun içerisinde yan yana yüzebilmekte. Sal bakalım. Kabul et ve onu değiştirmeye çalışma. O çalışmadığın takdirde kendinle ilgilenirken o senin hala yanında yürüyorsa senindir zaten. Ve dönüşecektir. Bir de bu dönüştürme olayına yani değiştirme haline bu kadar takılmamak lazım karşı tarafa. Yani ben buna da biraz, bu da bir sıkıntılı bir hal. Yani çünkü insan kendini göremiyor, karşı tarafı görüyor. Yani hani insanın insanın aynasıdır derler ya yani tam bu noktada başlamak lazım işte.
Biraz da kendine bak aslında.
Kurban hali de buradan bakmak lazım. Yani karşıda ne kusur görüyorsun? O not, onları bir not edin. Karşında mesela. Bunları görüyorum. Gördüğün her şey sende var bir kere. Sende var. Yani çünkü var. Biliyorsun ki görüyorsun.
Yoksa göremem.
Göremem. Ben bilmem mesela. Bakıyorum ne kadar diyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Ne kadar diyorum sevgi dolu. Anlatabiliyor muyum Taylan'ı karşılıyor?
Yani Joe Lyne'ın tutuklandı
mısın? Evet. Yani bize gizli estetik yapıyor. Biz de sattık arkadaşlar. Hayır buraları kesmeyin. İşte böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Yani ne ekersen onu biçersin de doğru orantılı.
Yani böyleyse. Senin mutsuzluğun benim doğuştan Joe Lyne olmamla ilgili olmamalı. Senin öyle olmamanla ilgili olmalı.
Hasetliğimi de seviyorum.
İşte.
Kıskançlığıma da sarılıyorum. Ona da sarmalıyoruz. Güzel. Yani bu böyle gidiyor ve bunu da zaten konuşmaya tekrar devam edeceğiz. Yani bu halin içerisinde. Çünkü haftaya bir konuğumuz olacak. Ve bu soruları biz enerji üzerinden ve farkındalık üzerinden cevaplarken bir konuğumuz gelecek ve o konuğumuzla birlikte bunları tartışacağız. Ve
konuğumuzun sonra... bir uzmanlık alanı var mı?
Evet var. O sürpriz. Haftaya geldiğimiz zaman onu tanıtacağım ve konuğumuzla birlikte. Zaten konuğumuz bizim bu konuşmalarımızın hep evrelerinde ara ara bize gelecek ve engin bilgilerinden bizi ne diyecek, nasıl derler. Öyle girince olmuyor bak. Engin bilgiler falan deyince bir ağzıma olmuyor. Benim.
Yararlandıracak.
Yararlandıracak. Konuşamıyoruz daha. Çok güzel. Yetilerimizi de kaybettiğimiz bir podcast'in daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Biz buradayız. Devam edeceğiz konuşmaya. Bu çok güzel oldu. Biz keyif de alıyoruz. Ve keyif alırken de bir şeyler anlattığımızı bu ilk podcast'te fark ettik. Yani insanlara bir şeye dokunduğunu, bir şeylerin açtığını gelen sorulardan. Daha bir sürü soru var bu arada. Sadece birkaç tanesini cevapladık. Haftaya tekrar cevaplamaya devam edeceğiz. Sorularınız varsa bize sormaya devam edin. Biz konuşmamız gerekti. Bunları konuşacağız arkadaşlar. Ben Serdar Kötük. Hepinize selam olsun. Deniz'e ve Taylan'a.
Veda etmeden önce bir soru sormanı istiyorum insanlara.
İnsanlara bir soru sormanızı istiyorum.
Ya çünkü insan hep dedin ya burada işte farkında olmak, kendinin farkında olmak önce bir şeyleri açmanı
sağlar. Çok güzel.
İnsan ama o soruyu kendine çok kolay soramaz. Evet. Farkındalığını açacak soruyu.
Çok güzel.
Sen sor.
Evet ben soruyu soruyorum. Eğer arkadaşlar doğru soruyu sorarsak hayatta doğru cevabı alırız. Neden, niye diye sorular sorduğumuz zaman o kurban olma halinden çıkamayız. Çünkü neden benim başıma geliyor, neden benim başıma geliyor dediğimiz her noktada o nedeni anlayabilmemiz için aynı olaylar hayatımızda tezahür eder. Taylan'ın bizi doğru yere götürdüğü şey, iyi ki sordum bunu. Doğru soru şu, kendimi %100 sevsem ve değer versem ben kim olurum? Bu soruyu 21 gün boyunca sorun arkadaşlar. Siz kendinizi sevseniz ve değer verseniz kim olursunuz? Zihniniz hemen soruya cevap vermeye çalıştı değil mi? Soruya cevap vermeyin. Süreç. Soruyu bırakın. Hayat size kim olduğunuzu göstersin. Arkadaşlar bir konuşmam gerek podcast'inin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.